Ayrım 5.
İşte Zeus'u devirecek o oğlun annesinin kim olduğunu yalnız Prometheus biliyordu. Zeus habercisi Hermes'i yolladı ona. Sırrı öğrenmek istedi. Prometheus sırrı vermedi. Hermes inat etmekte devam ederse başına daha kötü şeylerin gelebileceğini söyledi. Kanla kızıllaşmış bir kartal gelecek. Çaresiz bir konuk gibi çökecek şölene. Gün boyunca gövdeni parçalayıp kararmış ciğerini yiyecek öfkeyle. Ama hiçbir şey konuşturamıyordu Prometheus'u. Gövdesi bağlıydı ama ruhu özgürdü. Titanlarla olan savaşta yardım etmişti Zeus'a. Ölümlüleri de korumuştu. Çektiği acı haksızdı. Hermes'e cevap verdi. Beni konuşturacak güç yoktur. Parıldayan şimşeğini fırlatsın Zeus. Beyaz kanatlarıyla karın, yıldırımla depremle yaksın bu dünyayı. Söylemem, benim düşüncemi değiştiremez. Hermes, hep deli saçmaları bu söylediklerin diye bağırarak çekip gitti. Yıllar sonra Prometheus bırakıldı ama nasıl? Neden bırakıldığı kesin olarak belli değildir. Kentaur Kiron, onunla yer değiştirmeyi, onun uğruna ölmeyi istemiştir. Böyle bir öykü vardır mitologiyada. Hermes bir ara Prometheus'a şunları söylemiştir. Bu acının sonu yok, burada kalacaksın. Bir tanrı isteğiyle acı çekinceye kadar, kara derinliklerine ölümün, güneşin karanlığa çevrildiği yere, senin yerine ininceye kadar. Ama Kiron bunu yaptı. Zeus, Prometheus'un yerine onun acı çekmesini kabul etti. Bazılarına göre ise Herakles, kartalı öldürüp Prometheus'u kurtarmıştır. Bunu da Zeus'un istediği söylenir. Zeus neden kararını değiştirdi, Prometheus sırrını verdi mi, vermedi mi bilinmiyor. Ama bilinen bir şey var. Prometheus sonuna kadar dayanmış, Zeus'a baş eğmemiştir. Eski Yunan'dan bugüne kadar haksızlığa baş kaldıran bir varlık olarak sevilmiş sayılmıştır. Yaratılış konusunda bir başka öykü daha vardır. İnsanların taş soyundan geldiğini ileri süren bu öykü tufanla başlar. Yeryüzündeki insanlar o kadar kötüleştiler ki Zeus hepsini yok etmeye karar verdi. Kardeşi deniz tanrısının yardımıyla her yeri suyla kaplattı, sele boğdu. Yalnız yüce Parnassos ıslanmamıştı. 9 gün 9 gece yağan yağmurlar büyük tahta bir sandığı Parnassos'a attı. İçinde iki insan vardı sandığın. Prometheus'un oğlu Deukalion ve Epimetheus ile Pandora'nın kızları Pyrrha. Yaratıkların en akıllısı Prometheus, kendi ailesini korumasını bilmiş, seller başlayınca oğluna bir sandık yaptırtmış, yiyeceklerle doldurarak karısını alıp içine girmesini söylemişti. Neyse ki Zeus kızmadı bu olaya. Deukalion'da, Pyrrha'da, tanrılar tanrısını severdi çünkü. Sandık kıyıya vurunca Zeus suları çekti. Deukalion'la karısı Parnassos'tan indiler. Ölü bir dünyanın tek yaratıklarıydı. Kaygan, yosunlu taşlardan yapılmış bir tapınağa geldiler. Korkunç yalnızlıklarını gidermek için nasıl bir yol tutmaları gerektiğini sordular, yakardılar. Bir ses duydular ansızın. Yüzlerinizi örtün ve annenizin kemiklerini arkanıza atın. Korku kapladı ikisini de. Pyrrha böyle bir şey yapamayacaklarını söyledi. Deukalion da onun gibi düşünüyordu. Birdenbire aklına bir şey geldi. Bizim annemiz topraktır dedi karısına. Onun kemikleri de taştır. Kimseye zarar vermeden onun taşlarını arkamıza atabiliriz. Öyle yaptılar. Arkalarına attıkları taşlar yere değer değmez birer insan biçimini alıyordu. Taş insanlar diye adlandırdılar onları. Böylece insan soyu da ortadan kalkmaktan kurtuldu. 4. İlk kahramanlar. Prometheus ile Io. Bu öykünün konusu 450 yıl arayla yaşayan iki şairden. Aeschylus ile Ovidius'tan alınmıştır. İnsanlara ateşi verdiği için cezalandırılan Prometheus, kayasında oturduğu günlerin birinde garip bir yaratığa rastladı. Taşları, yamaçları tırmanarak kaçan bu yaratık bir inekti. Ama genç bir kızın sesiyle konuşuyordu. Prometheus'u görünce durdu, ona kendisinin aslında bir kız olduğunu söyledi. Bunları duyan Prometheus onu hemen tanıdı. ''Bilirim seni, Aynokos'un kızı, Ayos'un sen.'' Tanrı'nın yüreğini aşkla ısıttın. Hera nefret ediyor senden. Seni bu çılgın kaçışa da sürükleyen Hera'dır. Io şaşırıp kaldı. Bu ıssız yerde adını bilen birisi vardı. Ona kim olduğunu sordu. Ölümlülere ateş veren Prometheus. Cevabını alınca o da karşısındakini tanıdı. Birbirleriyle rahatça konuştular. Io kendisini bu kılığa sokan tanrıçanın Hera. Ama asıl sebebinin Zeus olduğunu anlattı. Tanrılar Tanrısı Ayo'ya tutulmuştu. Ama Hera'nın korkusu sevgisinden daha büyüktü. Seviştiklerinin farkına varılmasın diye kalın, karanlık bir bulutla kapladı dünyayı. Böylece Ayo da kendisi de görülmeyecekti. Kurnaz Hera gün ortasında ansızın gece olduğunu görünce kocasından kuşkulandı, onu göklerde de arayıp bulamayınca dünyaya indi. Koyu bulutların çekilmelerini buyurdu. Zeus da tez davrandı. Beyaz sevimli bir inek yapıverdi Ayo'yu, Hera'ya da yeminler etti. İneğin topraktan o anda çıkıverdiğini, daha önce onu görmediğini söyledi. Oidus'a göre sevgililerin yalanları tanrıları bu yüzden kızdırmaz. Zeus bile yalan söyledikten sonra kim kızabilir? Bu öykünün gösterdiği bir şey daha var. Hera o yalanlara inanmadı. İneğin çok güzel olduğunu, onu kendisine armağan etmesini söyledi Zeus'a. Zeus'un elinden ne gelir? Tuttu ineği karısına verdi. Kim bilir belki Ayo'yu karısına verirken günün birinde yine sevgilisine kavuşabileceğini, onu Hera'nın elinden kurtarabileceğini umuyordu. Ama ne bilsin ki karısı ineğin başına yüz gözlü Argos'u bekçi koyacak? Argos gözlerinin bazılarıyla uyurken geri kalanlarıyla Ayo'yu gözetliyor, kolluyordu. Zeus bir şey yapamayınca Hermes'e gitti. Ona Argos'u öldürmenin bir yolunu bulmasını söyledi. Tanrıların habercisi Yüce Zeus'un oğlu Hermes, ölümsüzlerin en kurnazlarından biriydi. Yeryüzüne indi, üstündeki bütün tanrılık belirtilerini bir yana bırakarak köylüler gibi giyindi. Eline de sazlardan yapılmış bir kaval alarak Argos'un yanına vardı. Argos çalgıdan çok hoşlandı, yanına çağırdı onu. ''Gel şöyle otur da bana kaval çal biraz.'' dedi. ''Buranın gölgesi tam çobanlara göre.'' Hermes keyifle yanına çöktü Argos'un. Ona öyküler, masallar anlattı, çalgı çaldı. Argos'un uykusu geldi. Ama 99 gözü uyusa bir gözü açık kalıyordu hep. Sonunda Pan'la Syrinx'in öyküsüne sıra gelince dayanamadı. Aslında o öykü kimsenin uykusunu getirmemişti o zamana kadar. Ama bekçiye sıkıcı geldi işte. Yüz gözü de uykuya daldı. Hermes de fırsatı kaçırmayıp hemen öldürdü onu. Bir süre sonra Hera, Argos'un gözlerini alıp sevdiği hayvanın tavusun kuyruğuna yerleştirmiştir. Bekçinin ölümüyle Ayo serbest kalmıyordu. Öfkelenen Hera bir at sineği taktı onun arkasına. Ayo kaçıyor, sinek kovalıyor, durmadan onu sokuyordu. Buna dayanamayan Ayo sonunda çıldırdı. Uzun deniz kıyıları boyunca kovalıyor beni. Yemek içmek için duramıyorum. Beni bırakmıyor, uyuyamıyorum. Prometheus, geleceği gören bir kişi olduğu için Ayo'nun başından neler geçeceğini biliyordu. Daha çok ülkeler dolaşacaktı Ayo. Çok denizler geçecekti. Geçeceği ilk deniz, onun ardından İonya, ilk boğaza da inek geçidi anlamına gelen Bosporos, boğaz içi denilecekti. Ama bunları söylemedi Ayo'ya. Daha sonrasını Nil kıyılarına varacağını, orada Zeus tarafından yine insan kılığına sokulup ona Epapos adlı bir oğul doğuracağını anlattı. Şu cümleyi de ekledi sözlerine. Şunu bil ki senin soyundan yiğit, cesaretli biri çıkacak ve kurtaracak beni buradan. Söze edilen kişi kahramanlar kahramanı Herakles'ti. Prometheus da özgürlüğünü ona borçlu olacaktı. Europa. Bu öykü 3. yüzyılda yaşamış İskenderiyeli bir şairin Moskos'un şiirinde anlatılır. Zeus'la sevişmesi yüzünden adı coğrafyaya geçen tek kadın Ayo değildir. Europa'nın ünü daha da yaygındır. Ayo'nun yıllarca acı çekmesine karşılık Europa, bir boğa sırtında denizler aşıvermenin yarattığı birkaç saniyelik şaşkınlık ve korku bir yana bırakılırsa hiç üzülmemiştir denebilir. Europa'nın Zeus'la seviştiği sıralarda Hera nerelerdeydi bilinmiyor. Bilinen bir şey var. Tanrılar Tanrısı gamsız, tasasız, gönlü ne dilerse onu yapıyordu. Zeus bir ilkbahar sabahı gökteki sarayında oturmuş, tembel tembel yeryüzünü gözetliyordu. Gözleri ansızın kendisi için çok ilgi çekici bir yaratığa ilişti. Güzel Europa. Uykudan uyanmış gördüğü düşü yorumlamaya çalışıyordu. İki kıta kadın kılığında kendisini paylaşmak istemişlerdi düşünde. Europa'yı doğurduğunu ileri süren Asya onu kendisi almak istemişti. Öteki kıta ise Zeus'un Europa'yı kendisine verdiğini söylemişti. Gördüğü bu garip düşü yorumlayamadı Europa. Kendi yaşındaki kız arkadaşlarını topladı, deniz kıyısındaki çiçek tarlasına gittiler. Orada oyunlar oynarlar, sepetlerini çiçeklerle doldururlardı. Hepsi de bilirdi ki en güzel sepet Europa'nın sepetidir. Hephaistos yapmış o sepeti. Üstünde Ayo'nun öyküsü, inek oluşu. Argos'un öldürülüşü, sonra Zeus'un Io'yu yeniden kadın kılığına sokuşu çiziliydi. Yalnız sepetler mi, içlerini dolduran çiçekler de ne kadar güzeldi. Nergisler, sümbüller, menekşeler, kırmızı yaban gülleri. Aşk tanrıçası, karitlerin arasında nasıl ışıldarsa Europa'da yaşıtları arasında öyle ışıldıyordu. Zeus onu görünce dayanamadı. Zaten aşk tanrıcası Afrodit oğlu Eros'a söylemiş. O da oklarından birini Zeus'un kalbine saplamıştı. Hera uzaklardaydı o sırada. Ama Zeus yine de ne olur ne olmaz diye korktu. Bir boğa kılığına girdi. Koyu kahverengi kaşları yerinde gümüş yaylar çizili, boynuzları yeni ayın görünüşüne benzeyen güzel, çekici bir boğa olup çıktı. Çiçek toplayan kızların arasına girdi. Yaşıtları gibi Europa'da boğayı görünce dayanamayıp yanına geldi. Onu sevdi, okşadı. Hemen eğildi boğa, sanki Europa'nın sırtına binmesini ister gibiydi. Sırtına bindirip gezdirecek bizi. Öyle tatlı, öyle güzel bir boğa ki bu. Hiç boğaya benzemiyor, iyi bir insan gibi, yalnız konuşamıyor. Europa gülümseyerek boğanın sırtına oturdu. Ötekilerin de binmesine fırsat vermedi Zeus. Fırlattığı yıldırımların hızıyla denize daldı. O ilerledikçe dalgalar iki yana açılıyordu. Yanlarında, önlerinde, arkalarında garip deniz tanrıları Nereidler. Borularını öttürerek Tritonlar ve Zeus'un kardeşi Poseidon gidiyordu. Sulardan gördüğü yaratıklardan korkan Europa, düşmemek için bir eliyle boğanın kocaman boynuzunu tutarken, öteki eliyle de ıslanmasın diye mor eteğini topluyordu. Bu boğa olsa olsa bir tanrıdır diye düşünüyordu. Sonunda dayanamadı, kendisini ıssız bir yerde tek başına bırakmaması için boğaya yalvardı. Boğa cevap vererek kendisinin tanrılar tanrısı Zeus olduğunu, ona tutulduğunu, Girit adasına gittiklerini söyledi. Bir süre sonra Girit'e ayak bastılar. Orada mevsimler karşıladı kendilerini. Seviştiler. Çocukları oldu. Europa'nın oğullarından ikisi Minos ve Radamantis. Yeryüzünde öyle tarafsız davrandılar ki, ölümlerinden sonra ölüler ülkesine yargıç yapıldılar. Ama Europa mitolojide oğullarından daha önemli bir yer tutar. Kailop, Polyhemos. Polyhemos'un öyküsünün ilk bölümü Odesya'da vardır. İkinci bölüme 3. yüzyılda yaşayan Teokritos'ta rastlanmaktadır. Üçüncü bölümü ise İsa'dan sonra 2. yüzyıl yazarlarından Lukianos'tan başkası anlatmış olamaz. Homeros'un katı ve güçlü öykücülüğü, Teokritos'un hayal gücü ve Lukianos'un keskin alaycılığı Yunan edebiyatının nasıl geliştiğine örnek olarak gösterilebilir bir bakıma. Yeryüzü ele geçirilince bütün korkunç yaratıklar dünyadan sürülmüştü. Sonraları Zeus yalnız Kaykloplar'ın dönmesine izin verdi. Çok çalışkan kişilerdi Kaykloplar. Zeus'un yardımlarını da onlar yapıyorlardı. Belki de bu yüzden Zeus onlara yakınlık gösterdi ve ekmeden biçmeden büyüyen Mısırlar, Asmalar ülkesine yerleştirdi onları. Önceleri 3 kişi olan Kaykloplar zamanla çoğalarak o mutlu ülkede koyunlarını, keçilerini güderek tasa diye bir şey bilmeden yaşadılar. Ama yabanlıkları geçmedi. Hepsi canının çektiğini yaptı. Doğrusu yabancılara göre bir ülke değildi Kaykloplar'ın ülkesi. Prometheus'un cezalandırılışından çağlar sonra insanoğlu uygarlaşmış, kocaman gemiler yapmayı öğrenmişti. O gemilerden biriyle bir Yunan prensi Odysseus, Troya Savaşı'ndan dönerken Kaykloplar'ın ülkesine ayak bastı. Geminin demirlediği yerin az ötesinde yükselen tepede bir mağara vardı. Odysseus yanına 12 adamını alarak o mağaraya çıktı. Besbelli varlıklı kişiler oturuyordu o mağarada. Etler, peynirler, kovalarla sütler duruyordu her yanda. Yol yorgunu yolcular dayanır mı buna? Hemen yiyeceklerin başına çöktüler, yediler, içtiler. Ama Odysseus yanında getirdiği bir tulum şaraba elini bile sürmedi. Onu kendilerine ağırlayacak ev sahibine armağan edecekti. Akşam oldu, akşamla birlikte kocaman bir yaratık belirdi mağaranın kapısında. Konukları görünce kalın sesiyle gürledi. Polyphemus'un evine izinsiz giren bu yabancılar da kim? Tüccar mısınız, soyguncu korsanlar mı? Onu görünce korkuya kapılan ölümlüler arasında bir Odysseus soğukkanlılığını yitirmedi, karşılık verdi. Troya'dan gelen denizcileriz, Zeus'un koruduğu savaşçılarız. Polyphemus, Zeus'a aldırmadığını söyledi. Bütün tanrılardan büyüktü. Hiçbirinden de korkmazdı. Ellerini uzatarak, Odysseus'un adamlarından ikisini yakaladı. Kafalarını parçaladıktan sonra onları yedi. Mağaranın kapısına da kocaman bir kaya dayadı. Uykuya daldı. Kendisine bir şey yapamazlardı. Zaten yapsalar da koca kayayı nasıl kaldırırlardı kapıdan? Uzun korkunç gece boyunca Odysseus düşündü durdu. Bu canavarı nasıl yenebilirdi? Yoksa arkadaşları gibi kendisinin de sonu yakın mıydı? Sabah olup da mağaranın kapısına toplanan koyun sürüsü Polyhemus'u uyandırıncaya kadar düşündü. Bir şey gelmiyordu aklına. Polyhemus'un kahvaltısı da akşam yemeği gibiydi. İki denizci. Kyklop mağaradan çıkıp gidince Odysseus ile arkadaşları kafa kafaya verdiler. Mağaranın bir köşesinde bir sırık duruyordu. Öyle uzun, öyle büyük bir sırıktı ki 20 kürekli bir kadırgaya direk diye dikilebilirdi. Onu zorlukla kıpırdattılar yerinden, ucunu iyice sivriltip katılaşsın diye ateşe tuttular. İşlerini bitirince eski yerine sakladılar onu. Akşam oldu, Kyklop, Polyhemus gelip yemeğini yedi. İki denizciyi daha mideye indirdi. Odysseus şarap sundu tek gözlü deve. Polyhemus içtikçe hoşlandı şaraptan, içtikçe istedi, sonunda sızıp kaldı. Odysseus ile arkadaşları ucunu sivrittikleri sırığı yine ateşe tutup iyice kızdırdılar. Sırık kıpkırmızı kesilince kaldırıp ucunu Polyhemus'un tek gözüne sapladılar. Korkunç bir çığlık kopardı Kyklop Polyhemus. Ellerini uzatıp gözünü kör edenleri aradı. Odysseus ile arkadaşları koyunların arasına saklandılar. Sabah olunca dev mağaranın kapısını açtı. Orada durup elleriyle kapıyı tuttu. Çıkanları yokluyordu. Koyun olduklarını anlayınca bırakıyordu dışarıya. Odysseus ile arkadaşları yine koyunların altına gizlenerek mağaradan çıktılar. Kıyıya koşup gemiye bindiler. Demir alıp uzaklaşmaya başlayınca Odysseus dayanamadı, adaya doğru bağırdı. Gördün mü Kyklop, adamlarımın hepsini yiyemedin. Konuklarına ettiğin kötülüklerin cezasını buldun. Bu sözler Polyhemus'un kalbine işledi. Koca bir kaya kopardı dağdan, gemiye doğru fırlattı. Az kalsın gemi batacaktı. Az öteye düşmüştü kaya. Dalgalar gemiyi yine kıyıya sürükledi. Kürekçiler bütün güçleriyle asıldılar küreklere. Odysseus baktı. Artık kaya yetişemez kendilerine. Yine haykırdı. Kyklop, kentler yıkan Odysseus çıkardı gözünü. Soran olursa söylersin. Artık iyice uzaklaşmışlardı. Kör Polyhemus'un elinden bir şey gelmedi. Yıllarca yalnız bu öykü anlatıldı Polyhemus'a dair. Yüzyıllar boyunca akıllarda korkunç, kör, yabani bir yaratık olarak kaldı. Sonraları adı bir aşk öyküsüne karıştı. Odysseus'un arkasından acınılacak bir durumda kalıvermesi herhalde bir öykücüye dokunmuş olacak. Bu yeni öyküde Polyhemus gözünü yeniden kazanmıştır. Belki de babası Poseidon kazandırmıştır gözünü. Polyhemus'la ilgili ikinci öyküde tek gözlü yaratık Naimpeler'den Galatea'ya tutulur. Çirkin kaba birisi olduğu için Galatea ona pek yüz vermez. Kyklop arada sırada bu tutkudan kurtulmak, sürülerinin başına dönmek ister ama elinden gelmez. Yüreği yanmıştır bir kere. Galatea'ya yalvarır yakarır, türküler söyler. Onun uğruna kimseyi öldürmez, bir kıyıda oturur günlerce. Kendi kendine içlenir durur. Çok daha sonra anlatılan bir öyküye göre Galatea, Kyklop'a yakınlık duyar. Onu sevdiğinden değil, karşısındaki yaratığın Poseidon'un oğlu olduğundan. Kız kardeşi Doris de hoşlanır Polyhemus'tan. Galatea'yı kıskandığı için ammada bir sevgili bulmuşsun. Sicilyalı çobanın biri, herkes bunu konuşuyor der. Galatea, seni ilgilendirmez bu. O Poseidon'un oğludur, anladın mı? Doris, ben Zeus'un oğullarına bakarım doğrusu. Ortada kalan bir şey var. Polyhemus aptal, kaba, yabani yaratığın biri. Galatea, sana bir şey söyleyeyim mi Doris? Onda erkekçe bir hava var. Gözü yalnız bir tane, orası doğru ama iki tane de olsa bu kadar görür ancak. Doris, sen de ona tutkunsun galiba. Galatea, tutkun muyum? Polyhemus'a mı? Hiç de değil. Ama sen niye böyle konuşuyorsun pekala farkındayım. Sana dikkat bile etmedi de ondan. Gözü yalnız beni görüyor. Doris, tek gözlü çoban seni beğeniyor ha? Kibirlenecek şeyi buldun sen de. Neyse artık ona aşçılık filan etmezsin. Onun en iyi yemeği duyduğuma göre yolcularmış. Polyhemus Galatea'yı elde edemedi. Naipe bir başkasına tutuldu. Kyklop bunun üzerine öfkelenerek onun sevgilisini öldürdü. Ama Galatea'nın sevgilisi bir ırmak tanrısı oldu ölünce, öykü de tatlıya bağlandı. Bir şey daha belirtmek gerekiyor. Polyhemos, Galatea'dan başkasını sevmedi, kimse tarafından da sevilmedi. Çiçek öyküleri, Narkissos, Hyakinthos, Adonis. Narkissos üzerine ilk öykü 8. 7. yüzyılların Yunan şiirlerinden derlenmiş, ikinci öykü de Ovidius'tan alınmıştır. İki öykü arasındaki fark yalnız 6-7 yüzyılın ayrı yorumlarından değil, değişik Yunan ve Latin anlayışlarından da gelmektedir. Yunanlı şair yalın ve süssüz yazmış, yalnız konusunu düşünmüştür. Ovidius ise hep okuyucusunu göz önünde tutmaktadır. Örneğin ölü bir canın ölüm ırmağında kendine bakması anlatılan olaydan çok kendi kişiliğiyle ilgilidir. Hyakinthos, şenliklerini en iyi anlatan sanatçı, Öripides'tir. Hyakinthos'un öyküsüne ise Ovidius ile Apollodoros'ta rastlanır. Adonis'i 3. yüzyılın İskenderiyeli şairleri bu arada Teokritos yalın bir incelikle anlatmışlardır. Yunanistan güzel yabani çiçeklerle kaplı bir ülkedir. Dağlarının tepelerinde bile renk renk çiçekler büyür. Başka yerde olsa göze bile çarpmazlar. Ama o ülkede hangi vadiye, hangi otluğa, hangi kıra baksa yabani çiçekleri görür insan. Eskiden de öyleydi. Mitologyada tanrıların, ırmakların, taşların yeri olur da çiçeklerin olmaz mı hiç? Eski Yunan'da yaşayanlar da o çiçeklere bakıp bakıp öyküler uydurmuşlardır. Nasıl yaratıldıklarını, neden öyle güzel olduklarını uzun uzun anlatmışlardır. O öyküleri göklerde yaşayan ölümsüzlere bağladıklarını ayrıca belirtmek gerekmiyor tabii. Ölümlüleri büyüleyen yabani güzellikleri tanrılardan başka kim yaratabilir? Narkissos'u Nergis, bir öyküye göre Zeus yaratmıştır. Kardeşi Hades'e yardım etmek isteyen gökler tanrısı, düşünmüş taşınmış yeni bir çiçek yaratarak Ena Ovası'na yerleştirmiştir. O çiçeği ilk gören Demeter'in kızı Persephone oldu. Arkadaşlarıyla birlikte çiçek toplamaya çıkmıştı. Bir ara onlardan ayrıldı. O güne kadar görmediği bir çiçek ilişti gözüne. Zeus'un düşündüğü gibi davrandı. Çiçeğe doğru ilerledi. Tam o anda yer yarıldı. Kömür karası atların çektiği bir araba fırladı. Arabayı kullanan yeraltı tanrısı Hades'ti. Persephone'yi yakalayarak ölüler ülkesine kaçırdı. Narkissos için anlatılmış tek öykü bu değildir. Bir başka öykü de Narkissos'un yakışıklı yürekler yakan bir delikanlı olduğu, Dainaypelerinden Eko'nun yankı da ona tutulduğu belirtilir. Hera kocasının Naipelerden biriyle düşüp kalktığından kuşkulanıyordu. Zeus'un sevgilisinin hangi Naipe olduğunu bilse elinden geleni yapar onu cezalandırırdı. Ama bilmiyordu. Öğrenmek için korulara indi bir gün. Koruda güzel Eko arkadaşlarıyla oturmuş konuşuyordu. Hera'nın geldiğini sezen Naipelerin hepsi kaçıştı. Yalnız Eko kaldı ortada.